kitaplardan.
İyi günler sevgili dinleyenler. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Eski kitaplardan programına hoş geldiniz. Bugün gene sizlere eski kitaplarımızdan birini tanıtmaya çalışacağız. Daha önce kendisinden söz ettiğimiz Mevlana'nın eserlerinden birini sizlere tanıtmaya çalışacağız. Mevlana'nın Mesnevisi bugünkü eserimiz. Mesnevi'yi manevi, manevi mesnevi demiş Mevlana. Bizde sadece Mesnevi adıyla meşhur olmuş bir eser. Mevlana'dan uzun uzun diye söz etmek gerekli değil belki. Daha önce de programlarımızda Mevlana'nın iki eserinden bahsettik. Fihi Mafih'ten bahsettik. Mecalisi Seba'dan bahsettik. Mensur eserlerinden. Aslında Mevlana'nın hayat hikayesi çok defa anlatılmıştır. Bu topraklarda ondan çokça söz edilmiştir. Mevlana'yı bilenler bu coğrafyada çoktur. O yüzden hayat hikayesinden değil de onun şiir anlayışından, manzum eser olduğu için Mesnevi, kısaca şiir anlayışından söz ederek konuya girmek belki uygun olur. Ama ondan önceki programlarda hiç bahsetmediğimiz bir eserinden de bahsetmek istiyorum. Mensur bir eser. Aslında eser demek de belki doğru değil ama sonuçta kitap haline getirildiği için bunun da tanıtılmasında yarar var. Mektubat adlı bir kitap Mevlana'ya ait. Adı üzerinde mektuplar. Mektubat Arapça mektuplar demek. Mevlana'nın yazdığı mektuplardan oluşuyor. Tarihimizde Mektubat isimli eserler var. Ama o Mektubat adlı eserler fikri eserlerdir, edebi eserlerdir, tasavvufi eserlerdir. Ama Mevlana'nın mektubatı bildiğimiz mektuplardan oluşur. Yani insanların birbirlerine yazdıkları, haberleşmek için yazdıkları mektuplardır bunlar. Aslında önemli bir kitap Mevlana'yı tanımak için Mektubat. Ondan da belki bir programda bahsedilebilir. Sonuçta tarihi bir belgedir. Belki orada çok fazla fikri konu bulmak mümkün olmayabilir. Ama Mevlana'nın bakış açısı yansımıştır o mektuplara. İnsanlara tavsiyeleri, dünya ile ilişkisi, yani bir dünya adamı olduğunu da orada görürüz. Yani bir arif olarak, bir sufi olarak toplumdan uzak yaşayan, dünyayı umursamayan, devlet işleriyle hiç ilgilenmeyen, siyasetten hiç haber olmayan birisi de değildir. Bu mektuplardan onu görüyoruz. Onu da ümit ederiz başka bir programda konuşuruz. Ama burada kısaca değinmek istedim. Mevlana'nın mektupları da elimizde. Yani pek çok mektubu var. Eşine, dostuna, çocuklarına, devlet adamlarına yazdığı, gelinine, oğluna yazdığı mektuplar var. Bunlar aslında onun hayat hikayesini de bize daha somut olarak gösteriyor. Elle tutulur, ayakları yerde, dünyada yaşayan bir insan olarak Mevlana'yı bize tanıtıyor. Mevlana'nın şiir anlayışından söz edelim demiştim başta. Mevlana şiir konusunda belki biraz kayıtsız, aldırışsız davranıyor. Kendi sözleri bunu böyle gösteriyor. Yani şiiri ikinci planda görüyor, önemsemez görünüyor. Fakat eserlerinin büyük bir bölümü manzum şiir diliyle ve gerçekten büyük şiirler bunlar. Mesnevi tabii ki yapısı itibariyle farklı bir eser, fikri bir eser, didaktik diyoruz genelde, öğretici, öğütleyici, öğüt edebiyatına giren bir eser. O yüzden bu eserde edebi yönleri çok güçlü olmayan mısralar görebiliriz, beyitler görebiliriz. Ama Divan-ı Kebir, belki onun için de bir program gerekir. En büyük manzum eseri Divan-ı Kebir tamamen şiirdir, lirik şiirdir. Mevlana'nın şiiri önemsemeyişi bilemiyorum, farklı bir anlam taşıyor herhalde. Aslında Mevlana büyük bir şairdir. Ve kendi dönemine kadar gelen şiir tarihini göz önüne alırsak Mevlana birkaç büyük şairden birisi olarak edebiyat tarihlerinde yerini alır. Ve Türk şiirinin de aslında kurucularından birisidir. Türkçe yazmamasına rağmen, birkaç Türkçe beyti olmasına rağmen sadece. Ama bu coğrafyada edebiyatın şekillenmesine büyük katkı sağlamıştır. Ondan örnek almışlardır veya ondan enerji almışlardır. Başta Yunus Emre olmak üzere. Mevlana'nın döneminde genç bir kişi olan Yunus Emre, onu şiirlerinde saygıyla anmaktadır. Onun nazarından, onun bakışından yararlandığını dile getirmektedir. Bu açıdan Mevlana'nın şiiri bizim şiirimizin, klasik şiirimizin belki başlangıç noktasıdır. O açıdan Türk dili ve edebiyat açısından da önemli bir şahsiyettir Mevlana. Ve şiirde tasavvufi yönü ağır basan unsurlar ön plandadır onun şiirinde. Arif bir şairdir. Fakat sadece tasavvufi şiir kavramı içerisinde değerlendirmek de doğru değil Mevlana'nın eserlerini. Gelelim Mesnevi'ye. Mevlana'nın Mesnevi'si en çok okunan, en çok bilinen eseridir. Çünkü bir şeyler anlatmak, bir şeyler öğretmek, toplumun geneline hitap etmek gibi bir kaygı vardır Mesnevi'de. Mesnevi'nin başlama serüveni de ilginçtir. Mevlana ve çevresindekiler daha çok kendisinden önceki şairlerin, yazarların eserlerini okuyarak toplantılarını renklendiriyorlardı. Kendi gönül dünyalarını zenginleştiriyorlardı. Bu şairlerin başında Senai gelmektedir. Senai Gaznevi, onun İlahi Name adlı eseri veya Hadikatül Hakika adlı eseri veya Feriduddin Attar gelmekteydi. Mantık-ı Tayr, Esrarname gibi eserleri olan Attar gelmekteydi. Ve onların şiirlerinden yararlanıyorlardı. Mevlana da onların şiirlerinden alıntılar yaparak konuşmalarını süslüyordu. Ve bir gün Mevlana'nın yakın dostlarından, öğrencilerinden Hüsamettin Çelebi, Mevlana onu Ahi Türkoğlu diye de anıyor. Urumiyeli bir Türk. Yakın çevrede ve Mevlana'nın vefatından sonra da Mevlana'nın öğrencilerine müderrislik etmiş, mürşitlik etmiş bir şahsiyet. Onun bir tavsiyesi veya bir dileği olmuş. Yani neden siz bir eser ortaya koymuyorsunuz? Biz Senai ve Attar okuyoruz. Onun yerine sizin eserinizi okusak. Bu şunu gösteriyor. Mevlana o döneme kadar şiirle uğraşıyordu. Gazeller söylüyordu sanıyoruz. Bunlar biliniyordu. Onun şiir gücü ortadaydı. Ve Hüsamettin Çelebi bunları bildiğinden Mevlana'ya böyle bir öneride bulunuyor. Böyle bir dilekte bulunuyor. Mevlana da belki böyle bir dileğin dile getirilmesini bekliyor gibi. Çünkü Hüsamettin Çelebi bu sözü söyleyince Mevlana sarığının kıvrımından, içinden, arasından diyelim bir kağıt çıkarıyor ve Mesnevi'nin ilk 18 beytini orada Hüsamettin Çelebi'ye veriyor. Yani Mevlana bir şeylere başlamış aslında kendisi de böyle bir niyette. Mesnevi Mevlana'nın hayatının son dönemini içine alan bir eser. Son döneminin ürünü, yani bütün hayat tecrübelerinden sonra ortaya koyduğu bir eser. Bir birikim. Şu abartı olmaz, Mesnevi bir tefsir. Ama tabii tefsir bilginleri buna itiraz edebilir. Çünkü bilimsel anlamda bir tefsir değil. Ama Kur'an ayetleriyle hep konuları sürdürüyor, konuları işliyor ve ayetlerin hayata tatbikinde nasıl davranılması gerektiğini kendi anlayışınca ortaya koyuyor. Bu açıdan tefsir sayılabilir. Çünkü o da eserini Kur'an'a benzetiyor. Bu abartılı bir ifade olarak görülse de aslında Kur'an'ın insanların hayatına peyderpey inişi, ayetlerin farklı zamanlarda gelişi ve bir konu bütünlüğün olmaması Kur'an-ı Kerim'de, yani ihtiyaçlara göre ayetlerin gelişi Mevlana'yı da etkilemiş. Mevlana Mesnevisinde bir düzen ve tertip oluşturmamış. Yani eser hangi konudan bahsedecek, bunun bir planı yok. O gün neyle karşılaşmışlarsa Mesnevi'yi kaleme alanlar, yani Mevlana söylüyor, Hüsamettin Çelebi veya başkaları Mesnevi'yi not ediyorlar. O gün ne olmuşsa, neye ihtiyaç varsa, hangi güçlükle karşılaşılmışsa, hangi durumla karşılaşılmışsa ona uygun olarak bazı konular işleniyor. Ve bir hikaye anlatılırken onun içinde başka hikayelere geçiş yapılıyor ve konudan konuya atlanıyor. Bir masa başı eseri olmadığını bu şekilde anlıyoruz. Yani oturup da düzenlenmiş bir eser değil. Halbuki Senai'nin eseri, Mevlana'nın örnek aldığı Senai'nin eseri düzgün bir eser. Yani planlanmış, bölümleri hazırlanmış, ona göre devam eden bir eser. Mevlana böyle bir şey yapmıyor. Kur'an'ın üslubunu da aslında takip etmiş oluyor. İnsanlar çünkü gündelik hayatlarında bir sıra içerisinde yaşamazlar. Herhangi bir şeyle karşılaşırlar. Onun arkasından başka bir şeyle karşılaşırlar. Bir sorunla karşılaşırlar, üzülürler, sonra sevinirler. Yani Mesnevi'de hayatın içerisinde oluşmuş bir eser. Bu 18 beyit ilk başta yazılı olarak Mevlana tarafından Hüsamettin Çelebi'ye veriliyor. Daha sonra Mesnevi zaman zaman bazı birlikteliklerde, oturumlarda, meclislerde, mahfillerde Mevlana tarafından söyleniyor ve Hüsamettin Çelebi yazıyor. Yani bu bir kesin bilgi olarak düşünülebilir. Çünkü Hüsamettin Çelebi olmadığı zaman Mesnevi ilerlemiyor. Mesela Hüsamettin Çelebi'nin eşi vefat ettikten sonra Mesnevi'ye 2 yıl ara verilmiş. Hüsamettin Çelebi'nin kendi manevi durumundan dolayı, bu hem eşinden dolayı üzgün olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca kendisi bir de manevi bir yola girmiş. Hüsamettin Çelebi inzivaya çekilmiş. Ondan dolayı Mesnevi de gecikiyor. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla Mesnevi Hüsamettin Çelebi ile özdeş bir eser. Yani bir bakıma Hüsamettin Çelebi'nin de eseri denilmesi uygundur. Mesnevi bilindiği gibi 6 ciltten oluşuyor. 6 defter. Mevlana veya Hüsamettin Çelebi bunlara defter diyor. Mevlana da defter diyor tabii. Beyitlerde bunu görüyoruz. 6 defter aslında birbirinden farklı değil. Birinci defterde şu konular işleniyor, ikinci defterde bu var, üçüncüde bu var diyemiyoruz. Birbirine geçmiş konular, birbirine benzer olaylar hepsinde de karşımıza çıkıyor. Ve alt başlıklar var Mesnevi'nin bölümleri arasında. Bir konuyu işlerken bir hikaye aklına geliyor Mevlana'nın. O hikayeyi anlatıyor. O hikayeyi anlatırken aklına başka bir olay geliyor, onu anlatıyor. Sonra dönüyor tekrar ana hikayeye, asıl hikayeye devam ediyor. Bu şekilde konular ilerliyor. Ve Mevlana eserinde çeşitli hikayeler anlatıyor. Bu hikayelerin bir kısmının kaynağı kendi birikimi, kendi zihni. Ama çoğunluğunun kaynağı geçmiş eserler. Önceki dönemlerde ortaya konulmuş hikayeleri kendi eserinde bağlama uygun bir şekilde yeniden kurgulayarak Mevlana sunuyor. Ve bu bakımdan da orijinal bir bakış açısı var hikayeleri ortaya koyarken. Yani hikayeleri olduğu gibi alıp aktarmıyor. Onları kendi anlayışına göre değiştirebiliyor ve kendi anlayışına göre yorumlayabiliyor ve yeni şeyler ekleyebiliyor bu hikayelere. Mesnevi'nin bu kadar önemli olması nedeniyle pek çok dilde tercümesi var. Farsça bir eser, Anadolu'da oluşmuş bir eser, Konya'da oluşmuş bir eser, her şeyiyle bu topraklarda ortaya çıkmış bir eserdir ama bütün dünyayı etkilemiştir. Mevlana çocuk yaşta kendi doğduğu yerden ayrılmış ama onun eserinde o dönemin, çocukluk döneminin izleri bariz bir şekilde görülür. Çocukluk döneminin dili görülür. Yani Farsçanın o eski şekilleri, örnekleri, unsurları karşımıza çıkar. Bu açıdan dil tarihi açısından da önemli bir eserdir. Bu dil unsurlarına yaşadığı coğrafyanın dil unsurlarını da katmıştır. Bazı kavramlar, Türkçe kavramlar, mesela götürü kavramı, götürü usulde diyoruz ya bugün hala kullandığımız bir ticari kavram. O günde Mevlana bunu toptan anlamında kullanıyor bir yerde, şiirinde. Bu tür çok sayıda Türkçe kavramla karşılaşıyoruz. Buna özel bir vurgu yapıyor. Yaşadığı toplumun adetlerini, alışkanlıklarını da ortaya koyuyor. Genellikle kendi çevresini, yaşadığı dönemin. Ve Mevlana'nın yaşadığı Konya çok kültürlü bir şehir. Yani birden fazla dini inanç var, mezhepler var, meşrepler var, anlayışlar var, ırklar var, çok sayıda farklı diller konuşuluyor. Bu açıdan da zengin bir kültürel ortamda yaşıyor. Fikri olarak da çok çeşitli eğilimler var, ayrışmalar var, tavırlar var. Bunlar da Mevlana'nın eserinde aslında yankılanıyor. Mevlana tabii kendi yetişme şartlarıyla dünyaya bakıyor, aldığı eğitimle dünyaya bakıyor. Ehli sünnet anlayışıyla öğrenim gördüğü için, Bağdat'taki medreselerde öğrenim gördüğü için böyle bir anlayışı yansıtıyor ama bunun sınırları içerisinde de, dar kalıplar içerisinde de bakmıyor. Daha geniş, daha üstten bakan bir anlayışı ortaya koyabiliyor. Mevlana'nın Mesnevisi ilk olarak bilimsel bir şekilde Reynold Nicholson tarafından, İngiliz araştırmacı, müsteşrik tarafından yayınlanmış. Eski nüshalar karşılaştırılarak bir metin oluşturulmuş. Gene aynı kişi bu eseri İngilizceye çevirmiş. Bununla da yetinmemiş, bir de İngilizce olarak şerhini yazmış. Uzun yıllar bu metin, Nicholson'ın hazırladığı metin, İslam dünyasında da bütün dünyada da esas alınan metin olmuş. Tabii Konya'da Mesnevi'nin en eski nüshası muhafaza ediliyor şu anda. Tıpkı basımları da yapılmış durumda. Bundan yola çıkarak da yeni basımlar, yeni neşirler de yapıldı. Nicholson da zaten eserinin son ciltlerinde, son defterlerde bu nüshayı görebilmiş, imkansızlıklar içerisinde. O nüshadan da yararlanarak mümkün olduğu kadar aslına uygun bir basım, bir neşir oluşturmaya çalışmış. Mevlana'nın Mesnevisi'nin Türkçe'ye de çok sayıda tercümesi var sonuçta. Osmanlı döneminde birçok tercüme yapılmış. Bugüne etki eden, bugün de dikkat çeken bir Nahifi tercümesi var. Nahifi'nin Manzum tercümesi gerçekten güzel bir tercüme. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış bir tercümedir bu. Amil Çelebioğlu tarafından merhum. Latin harflerine aktarılıp sadeleştirilmiş. Bu şekilde bugün ondan da yararlanabiliyoruz. Onun dışında da Velet Çelebi İzbudak tarafından yapılmış bir tercüme var. Gölpınarlı tercümesi var. Şefik Can tercümesi var. Bunlar önemli. Daha sonra da yapılan, yeni dönemlerde yapılan tercümeler var. Programımız hızla ilerliyor. Mesnevi 6 defterden oluşuyor dedik. Bunların şerhleri de var. Türkçe'de yazılmış çok önemli şerhler var. Ankaravi şerhi mesela en önemli şerhlerdendir. Dünyada yapılmış en önemli, en büyük şerhlerdendir. Ankaravi şerhi Mesnevi'yi anlamada önemli bir başvuru eseridir. Fakat ne yazık ki bugün yeni basımları mevcut değil, eski basımlardan araştırmacılar ancak yararlanabilmektedir. Bunun dışında da başka şerhler, Tahirül Mevlevi'nin yaptığı sade bir şerh var ki ondan yararlanmak daha isabetli diye düşünürüm. Programın sonuna gelirken sevgili dinleyenler, Mesnevi'den de birkaç örnek terennüm etmek uygun olur. Bugün Mesnevi okumaları devam ediyor Türkiye'de. Geleneksel okuma olmasa da gene de Mesnevi anlamak için yapılan okumalar var. Geçmişte ise Mevlana'dan sonra Mesnevi Hanlık diye bir kurum oluşturulmuş. Yani Mesnevi okuyanlar var. Bunlar icazetli, diplomalı diyelim bir tabir olarak. Mesnevi Han beratı alan, Mesnevi Han icazesi alan kişiler bu faaliyeti icra ediyorlardı ve bunlar içinde Mesnevi haneler bile oluşturuluyordu. Mevlevi hanelerde veya Mesnevi hanelerde Mesnevi Hanlar, Mesnevi okuyucuları Mesnevi okuyup şerh ediyorlardı. Bugün de bu gelenek bazı yerlerde yaşatılmaya çalışılıyor. Ben Mesnevi'nin ilk 18 beytini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü buna Mesnevi'nin özü deniyor, Mesnevi'nin kalbi deniyor. Dinle bu neyi, nasıl şikayet eder? Ayrılıkları anlatıp şöyle der. Beni sazlıktan kestiler keseli, feryadımdan erkek kadın inledi. Firaktan lime lime yürek olsa, ben özlem derdini anlatsam ona. Kendi aslından uzak kalanlar, yeniden vuslat zamanını arar. Ben inleyip durdum her cemiyette, eş oldum kötülere, iyilere. Herkes kendi zannınca yar oldu bana, hiç bakmadı içimdeki sırlara. Sırrım inlememden değil uzakta, fakat onur yoktur gözde kulakta. Gizli değildir ten cana, can tene, fakat hiç izin yok canı görmeye. Yel değildir ateştir bu ney sesi, yok olsun taşımayan bu ateşi. Aşkın ateşidir bu neye düşen, aşkın coşkusudur bu meye düşen. Ney dostudur yerden ayrı düşenin, perdemizi yırtar perdesi neyin? Kim görmüş ney gibi zehri tiryakı? Kim görmüş ney gibi yoldaşı müştakı? Ney kanlarla dolu yoldan söz eder? Anlatır Mecnun aşkından öyküler. Bu aklın akılsızdan başka mahremi yok. Dile kulaktan başka müşteri yok. Günler gamımız içinde son buldu. Ve günler yanışlarla yoldaş oldu. Günler geçerse geçsin, dert değil ki, sen kal ey temizi yok senin gibi. Balıktan başka her şey doyar suya, rızıksızın günü geç erer akşama. Pişenin halini anlamaz hiç ham, öyleyse söz kısa gerek, vesselam. Böyle bitirelim Mevlana'nın selamıyla. Mesnevi okunası bir eser, çağlara hitap eden bir eser. Bizler de Mevlana'yı gerçekten tanımak istiyorsak onun bu eserini okumalıyız diyerek sözlerimi sonlandırıyorum sevgili dinleyenler. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Thank you.
eski kitaplardan.